Arkası Yarın. Cam ve Elmas. Eser Sadık Yalsız Uçanlar. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Arkası Yarın kuşağında yeni bir eserle huzurlarınızdayız. Sadık Yalsız Uçanlar'ın kaleme aldığı Cam ve Elmas adlı romanı Arkası Yarın'da sizlere inşallah takdim edeceğiz. Cam ve Elmas romanında Harakanlı Büyük Hak Dostu Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin hayatına ilişkin çarpıcı bir hikaye anlatılıyor. Kars'taki Harakani dergahında geçen hadiseler, şehirde bir belgesel filmin çekimleri için giden ekipteki kameramanın objektifinden bahsediliyor. Çekeceği belgesel için açılar belirleyen, kareler seçen kameramanın "Ben bunları anlayamıyorum, bana düş gibi geliyor, dayanamıyorum" sözlerinin ardına gizlenmiş acıları, anıları ve sarsıcı keşifleri bulacağız bu romanda. Senin öykün o gece başladı. 12 yaşına bastığın günün gecesi. Şubat'ın 14'üydü. Her zamanki gibi erken uyumuştun. Babanla yaptığınız dersten sonra iyi geceler dileyip odana çekilmiş, sağ yanına bükülerek dalmıştın. Rüyanda seni çağırıyordu. Ürpererek uyandın. Kalktın, sessizce giyindin, evden çıktın. Sonrasını düş gibi hatırlıyorsun. Eviniz kale içindeydi. Yokuştan inince eski bir kemer köprü karşılıyordu. Sokak ıssızdı. Köpek sesleri sadece. Bir gölge gibi Kümbet Camii'ne doğru süzüldün. Bir el uzanıp yüreğini tutmuştu. Camiyi geçerken havarilere bir selam gönderdin. Ay ışığında ne kadar büyüleyici görünüyordu. Bir zamanlar havariler kilisesi olan yapının büyük ahşap kapısına doğru ilerledin. Durup üzerinde bir gök gibi yükselen ve seni çevreleyen heybete baktın. İşte dedin kendi kendine, sözün gerçekleşiyor. Çokları çağrılır, pek azı seçilir. Çağırdı seni sonunda. Ona gidiyorsun. Kendinden vazgeçmeye gidiyorsun. Türbeye geldin. Alaca, kirli sarı, siyah birkaç köpek, çınarın gövdesinde halkalanmış, yarı baygın gözlerle bakıyordu. Usulca yaklaştın. Seni umursamadılar. Yanında getirdiğin kaytan ipini boğazına geçirdin. Çınarın yere iyice eğilmiş dalına bağladın, diz çöktün. Ellerini açıp yakarmaya başladın. Beni eşiğine çağırdın. Bundan büyük onur mu olur? Artık kapındayım. Ben de bunlar gibi kapının bağlısı olmak istiyorum. Kabul eder misin? Ağlıyordun. Kelimeler eğilip bükülerek çıkıyordu ağzından. Bir süre sessizce bekledin. Gözlerin kapalıydı. Ne kadar geçti hatırlamıyorsun. Sessizliği kavrayan bir kelime gibi türbe yarıldı. Ağır ağır doğruldu. Değirmi alınlı, kır sakallı, siyah sarıklı, ela göğsüydü anlatıldığı gibi. Lala Mustafa Paşa'nın altı arşın derinlikten çıkardığı gibi. Sadece gözlerini görüyordun. Kalbin durdu duracak. Gülümsedi. Artık bizimlesin, dedi. Seni kapımıza kabul ettik. Uzandı, saçlarını okşadı, sağ omzunda kaldı eli bir süre, bir şeyler fısıldadı ve gözden gitti. Benim öyküm böyle başlamadı. Beni dünyaya temiz getirmiştin, onu koruyamadım. Sana kirlenmiş halde dönüyorum. En çok sevdiğin su günahkârların gözyaşıdır biliyorum. Bu yüzden sürekli ağlıyorum. O yolda yürümeye çalıştım ama yapamadım. Yolun kılavuzunu bulduğumu sanıyordum, yanılmışım. Sesimi duyduğunu sanarak sürekli konuştum içimden, dışımdan. Beni duyduğundan emin olmadan konuşmamayı öğrendim ama iş işten geçti. Bir belgesel filmi çekimleri için bu şehre gelirken ne kendime bir yer, ne kendimi bir yer edinebiliyordum. Uçağımız inmek için Kars'ın üzerinde kavislenirken o yapıyı görüyorum ilkin. Kral Abbas'ın yaptırdığı dört yapraklı yoncayı andıran Havariler Kilisesi'nin aşağısında, ırmağın kestiği yolun altındaki top güllelerinden delik deşik olmuş minareyi, onun açtığı yolu. O yolun yolcuları geceyi gündüzden daha çok sever biliyordum. Havaalanından üç yıldızlı berbat bir otele gidip yüklerimizi bırakıyoruz. Ses teknisyeni, muhasebeci, şoför ve yönetmenle birlikte beş kişiyiz. Kayıt yaptırıp odamıza çıkıyoruz. Aküleri şarja bağlıyorum. Valizimi boşaltıyorum. Resepsiyona ilk inen diğerlerini arayacak zamanım var. Günlüğümü çıkarıp etajerin üzerine koyuyorum. Kızımın fotoğrafını, yakınlığın bir ateş olduğunu anlatan romanı, Gitanes Bulandi paketini, Zippo çakmağımı, ayrılırkenki sarılışını, gülüşünü, iç çekişini, gözlerindeki el izini, çıkarabildiğim her şeyi bırakıyorum. İçimdeki kavurucu sıkıntıya dokunamıyorum. Sürekli büyüyor. Durmaksızın büyüyor, boğuyor. Geceyi gündüzden daha çok seviyorum. Perdeleri kapatıyorum. Kirden kayış gibiler. Odada rutubet kokusu. Gündüz vaktimin bir saatini başkaları çalıyor. Geceyi seninle geçirebiliyorum. Bu yüzden gündüzleri başkası oluyorum. Seninle olunca sen oluyorum. Telefon çalıyor, lobiye iniyorum. Minibüse binip şehri turlamaya başlıyoruz. Şehir kar altında. Hala yağıyor. Yapıların duvarları, pencereleri, balkon demirleri, bacaların uçları, içinden yükselen kükürtlü duman, sokaklardaki karı çamurlaştıran taşıtlar ve oradan oraya devinen insanlar olmasa beyaz sonsuz olacak. Bir şey görünmeyecek. Lale'nin şiirini hatırlıyorum. Bazen bir şey görünür gibi oluyor, bazen bir şey görünmüyor. Bazen bir şey görünür gibi oluyor, bazen bir şey görünmüyor. Bazen şiir eriyor. Otelin sağından kıvrılarak 100-150 metre gittikten sonra solda iki dev at heykeli beliriyor. Küt bir beton üzerine kondurulmuş, ön sol ayağı havada iki at, berbat görünüyorlar. Şoför coşuyor, "Hocam şunların güzelliğine bakın, aferin, kim yaptırdıysa." "Belediye, kim olacak?" diye söyleniyor yönetmen. Her şey alabildiğine yoksul, çaresiz görünüyor. Evler, dükkanlar derme çatma, betonarme. Eski Rus, Ermeni ve Osmanlı konaklarının çoğu sıvanmış, boyanmış, gri ve sarı kesme taşların üzeri kapanmış, pencereler PVC yapılmış, yüksek ve geniş cümle kapılarının yerine çelik kapılar takılmış. Kalın, beyaz tabakanın gizlemesine rağmen, caddelerde çöpler, sağa sola saçılmış meyve sebze artıkları, naylon atıklar, gazeteler hafif bir tipinin içinde savruluyor. Şehrin binlerce yıl önce kurulduğu yere gidiyoruz. İki katlı, kare planlı, gösterişli bir konağın önünden geçiyoruz. Gazi Ahmet Muhtar Paşa adını okuyorum biçimsiz büstün altındaki pirinç tabelada. Irmak şehri ikiye bölüyor. Köprüden geçince iç kaleye kavuşan yola giriyoruz. Sağda öncekinden daha kötü iki arslan heykeli yükseliyor. Sphinx gibi adım başı karşımıza çıkan bu tuhaf şeyler yabancılığı derinleştiriyor. Nihayet Kümbet Camii'ne geliyoruz. Şoför, Evliya Camii'nin müştemilatındaki dergahın şeyhinden anahtarı alıp getiriyor. Geniş ve boş toprak arazide yalnızlığın içinden yükselen yapının kubbesini kar örtüyor şimdi. Dört nişle genişleyen dik açılı bir mekan. İçeri giriyoruz. 1800 yıllık yapının el değmemiş, soğuk, kararmış duvarlarındaki non-figüratif işlemelere, taşlardaki seslere ve anılara dalıyoruz. Kubbeyi oluşturan kasnak bölümü uzun konik şekilde. Kubbe altındaki nişler içte yuvarlak, dişte beş köşeli olarak yapılmış. Ana giriş kapısı batı yönünde. Ama güney ve kuzeye bakan iki küçük kapısı daha var. Buraları tahtalarla kapatılmış. Kubbe altı ana mekan, 8 ince ve uzun tonoz kemerli pencereyle aydınlanıyor. Bu loşluk ve sessizlik içime benziyor. Ekip dışarıda Rus işgali sırasında güllelerle yıkılmayan minareyi, karşıdaki aşevini, aşağıdan kalenin nasıl görüntüleneceğini incelerken kümbette bir süre kalıyorum. Kesme bazalt taşı süngersi bir görünüm almış. Ciğerlerim diye düşünüyorum. Bu durumda olabilir. Böyle delik deşik. Üstelik her gün onlarca ağrı kesici hap içiyorum. Yıllardır yapıyorum bunu. Ne kadar oldu hatırlamıyorum. Migrenli hayat benimkisi. Sabah ağrıyla uyanıyorum. Bir saat sonra ağrı günümü belirleyecek kadar şiddetlenirse aldığım ilacın zehrinden başka bir tat hissetmiyorum. Biraz dinecek olursa onunla idare etmeye çalışıyorum. Orta şiddette bir ağrı özellikle göz çevresinde eksik olmuyor. Kulak hizasında beynimin içine, ortasına doğru derinleşiyor. Derinleştikçe şiddetleniyor. Görüşüm fluulaşıyor, midem bulanıyor, ışık ve ses rahatsız ediyor. Geçmiş ve geleceği düşünmek istemiyorum. Yaşadığım an zehirleniyor. Yaptığım işi sevmiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Odaya çekilmek, yatağa kıvrılmak, gözlerimi kapayıp uyanmamak üzere derin bir uykuya dalmak. Sadece bu. Yönetmenin sesi bu. Beni çağırıyorlar. Çıkıyorum. Bir baloncu geçiyor. Bir kaset satıcısı. Tahta tekerleklerle ceset taşıyorlar diye bir şarkı yükseliyor. Köpek ağlıyor. Çeşmenin yanında duruyor yönetmen. Cesetlerin bazıları yaşıyorlar diye bağırıyor şarkıcı. Yönetmen, abi diyor, burada caminin önünden yürütelim. Kümbetin kuzey kapısının önünde keseriz, geniş açı takarız sonra. İkili planda bir süre konuşurlar, sonra karşı açıya geçeriz. Güney kapısına gelirler, genel planda yine keseriz. Kısa bir konuşmada burada alırız. Hırsızlar dolaşıyor, hırsızlar diye bağırıyor şarkı. Kasetçiye sesleniyor şoför. Birkaç kaset alıp geliyor. Aşık şenliğin divanları, tecnisleri ve güzellemelerinin olduğu bir aşık kasetini minibüsün teybine koyuyor. Şeyh'le görüşmek üzere Evliya Camii'ne gittiğimizde kar hala yağıyor. Avluda çocuklar kar topu oynuyor. Aşevinden yaşlı bir kadın çıkıyor. Bizi görünce kenardan önüne bakarak yürüyor. Birkaç kumru yemek kırıntılarından nasiplenmek için dolaşıyor. Yönetmen şadırvandaki adama bir şeyler soruyor. Adam şeyhin odasını işaret ediyor. İçeri süzülüyoruz. Köşede bağdaş kurmuş, kenarı altın sarısı şeritli siyah bir cübbe giymiş, keçeden yapılmış külahı siyah, ince bir sarıkla çevrelenmiş. Kumral, dalgalı saçları omuzlarına dökülüyor, gözleri deniz mavisi. Hafif bir sesle konuşuyor. Vitraylardan düşen ışık, halı yastıklarda, yer minderlerinde, sürahideki suda, odadakilerin dizlerinde, alınlarında, saçlarında oynaşıyor. Bir kez onun sohbetini elde etmişsen, artık benim sözlerim işine yaramaz. Onun dostluğunu bulamadıysan, benim dostluğumun sana ne yararı olabilir? Senin en değerli vaktin onunla geçirdiğin anlardır. Yakınlığın yakınlığı içinde bulunduğumuz uzağın uzaklığıyladır. Aynaya baktığında suretini yakın görürsün. O resme aldanır ve elde etmek istersin. Yere bakıyor. Yanındaki adam sessizce dinliyor. Kelimeler kalbine işliyor gibi. içindeki bir yere dokunuyor, oradaki düğümü çözüyor gibi. Rahatlıyor, sükuneti artıyor. Şeyh sakin, ağır ağır konuşuyor. Suya yakın olan batar, ateşe yakın olan yanar. Bir gün Şam'daki bir dervişi ziyarete gitmiştim. Çok musibete uğramış, belaya düçar olmuştu. Ne zamandan beri bu durumda bulunduğunu sordum. 30 yıldır bu haldeyim dedi. Ve ekledim. Lakin bir kez bile beni bu sıkıntıdan kurtar demedim. Dinleyenlerden kimisi iç geçiriyor. Sükunet derinleşiyor. Şeyh adama daha hafif bir sesle, yakınlık ateştir ama bizim bundan korkumuz yoktur. İnsan odur ki ateşte İbrahim gibi mutluluğu bulur diyor. Sözünü bitirirken ağır ağır kalkıyor, bize bakıyor. Göz göze geliyoruz kısa bir an. Gülümsüyor. Hoş geldiniz diyor. Buyurun, şöyle buyurun. Herkes yavaşça odadan çekiliyor. Hal hatır sorduktan sonra bir zaman bakışlarını benden ayırmıyor. Çay ve kadayıf dolması getiriyor. Herkesin önüne birer tabak konuyor. Yönetmen, hocam zahmet etmeseydiniz diyor. Hazret dergahının kapısına şöyle yazmıştı. Kim bu yurda gelirse ikram edin, inancını sormayın. Kendisine can bağışlanmış olan herkes, onun sofrasında rızıklanmaya layıktır. Susuyor. Ses teknisini başlıyor. Çıkardığı sesten rahatsız oluyor, yavaşlıyor, bırakıyor kaşığı. Yönetmen, hocam diyor, biz belgeselde Harakani'nin Kars için önemini... Sesi eriyor. Kulağıma az önceki sessizlik dolmaya başlıyor. Göğsümde bir ateş duyuyorum. Adı yakıyor. Kelime yüreğimi yakıyor. Harakan. Harakan diye bir ses duyuyorum, bir göz görüyorum. Bir dağ yükseliyor, uzuyor. Bir silüet beliriyor. Harakan diye mırıldanıyorum. Sözcüğün nasıl olup da bu kadar yakıcı olabileceğini düşünüyorum bir yandan. Şeyh'le yine göz göze geliyoruz. Daha belirgin gülümsüyor. Yönetmen uzun uzun anlatıyor. Dinliyor. Ekipteki herkes merak ettiği her şeyi soruyor. Bazen bir, bazen iki üç kelimeyle cevaplıyor. Çıkıyoruz. Çekim mekanlarını gezdiriyor. Türbeye giriyoruz. Kapı engin. Ama şeyh, dikkat edin diye uyarıyor. Eğilerek geçiyoruz. Şoför, hocam kapıyı kim yaptı? Ölçüyü yanlış almış diyor. Hazretin dergahının kapısı da böyledir. Yönetmen, özel bir anlamı var mı diye soruyor. Alçak gönüllü olmak ve dergaha gelirken benliğinden vazgeçmek için ilk adımdır. Alçak gönüllü olmak ve dergaha gelirken benliğinden vazgeçmek için ilk adımdır. Türbenin çevresinde halkalanıyoruz. Şeyhin gözleri kapalı, bir şeyler okuyor. Eşlik ediyoruz. Birkaç dakika kalıp türbeyi çevreleyen ahşap perdeden çıkıyoruz. Tahta aralıklarından son bir kez bakıyorum. Aynı gözü görüyorum. Göğsüm yanıyor. Uğurlarken, yarın kahvaltıya buyurun, diyor. Yönetmen, hocam sizi rahatsız etmeyelim, biz öğleden sonraki çekimleri burada, deyince gülümseyerek bekliyorum, diyor. Muhasebeci, kapının üzerindeki boşluğa asılı hattı göstererek anlamını soruyor. Nerede niyaz varsa amaç odur. Nerede kavga varsa amaç insanlardır. Nerede niyaz varsa amaç odur. Nerede kavga varsa amaç insanlardır.
Arkası Yarın. Cam ve Elmas. Eser Sadık Yalsız Uçanlar. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.